Tetak.
Tetak. Oysa adımız da
yemek. Yemek.
Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimize hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, başkentten selamlıyoruz yine bugün de sizleri. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Durun. Her zaman olduğu gibi sizleri de beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz programımıza. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayarak bağlanabilirsiniz Hayatın Seslerine sevgili dinleyenlerimiz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adları. Facebook'tan, Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin programımızın ilk müziğini dinleyelim birlikte. Saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve hemen stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştıralım. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Genel Sekreteri Sayın Pınar Alpay Yüksel bizlerle birlikte. Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, 34 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin 35.si başladı 4 Nisan'dan itibaren. Şimdi festivalin amacından bir başlayalım isterseniz. 34 yıldır neler yapıldı? Bu sene neler yapılacak? Festival kapsamında neler var?
Keyifle. 35 yıl esaslı bir yaşamın yarısı. Evet. Diye bir tabir vardır. Yuvarlak
yaş
rakamlarda,
35 yolun yarısı evet, eder.
Yuvarlak rakamlarda nedense hep bir daha kutlama coşkusu artar. 34 yıl önce Kültür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlıklarının destekleri ve istekleriyle Sevda Canepant Müzik Vakfı bir sivil toplum örgütü olarak şehrinin kültür sanat hayatını zenginleştirmek üzere böyle bir görevi üstleniyor. Bu görev 34 yıldır özenle, azimle, hatta inatla sürdürülüyor ve bir festivalin ortaya çıkışı esasında öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin çok sesli müzik hareketinin başladığı başkent Ankara'dan
evet,
bahsediyoruz.
Evet.
Sevda ve Canepant da yurt dışında gördükleri ve hayran oldukları, sürekli takip ettikleri bu müzik ve sanat dallarının kendi şehirlerinde ve bir başkentinde hak edeceği şekilde bir festivalle taçlanmasını istemişler.
Peki o başkentin izleyicileri ilgi gösteriyorlar mı? Sahip çıkıyorlar mı böyle bir festivale başkentliler?
Eskisine oranla daha az olduğunu söyleyebiliriz.
Neden acaba?
Burada çok değişik beğeni unsurları artık devreye giriyor. İkincisi ilkokuldan itibaren müzik derslerinin veya sanat, felsefe, estetik derslerinin kaldırılmış olması. Bu müzik türleriyle, sanat dallarıyla çocukların çocukluktan itibaren kulaklarının tanışıklığının
evet,
olmaması çok etkileyici. Ve bir eğlence anlayışının değişmesi tabii ki söz konusu. Diğeri de 8,5 milyonluk bir resmi olmayan nüfusta bir şehirden bahsediyoruz. Ve göç alarak oluşuyor.
Evet.
Kültür sanatının her şehirde, her yerde en kolay ulaşılır unsur olması gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin hakkı ve bir lüks değil. Ve de biz öylesine sanata düşkün esasında bir halkız ki her türlü zanaatıyla, türküsüyle, halk oyunlarıyla, el işlemeleriyle, duvar süslemeleriyle, her şeyle çok yatkınız. Ama klasik müzik için her zaman bir böyle ön yargı var. Anlamak lazım. Hayır,
evet,
hayır, bir başka kesimin işi. Hayır. Kişinin kendine gösterdiği özenle ilgili salonlara giyinme ve gitme hali. Sessizlik tabii ki o sanata duyulan saygıdan, sanatçının konsantrasyonu için. Ama onun
her
ötesinde,
sanat dalı için
her
geçerli
sanat dalı
bu
tabii ki. Ama onun ötesindeki şey, müzik size dokunuyorsa eğer, sizi bir başka diyara götürüyorsa ya da o anda hissettiriyorsa bu yeterli.
Evet.
Ötesi yok.
Evet.
Anlamak
ki çok uzun
başka bir
soluklu
uzmanlık
bir
hali.
Festival.
Tabii.
Az önce bahsettiniz ya, çocukluktan itibaren tanışmaları gerekiyor, hı-hı, tanışmış olmaları gerekiyor diye. Siz gençlerle buluşturmak adına çok farklı organizasyonlar içerisinde yer alıyorsunuz.
Evet.
Örneğin birlikte giriyorlar salona, değil mi?
Tabii ki. Sevda Canepant Müzik Vakfı olarak gençlerle zaten çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Oradaki tanışıklıkta da şu çok önemli. Gençlerin kendi yaşıtlarının performanslarını seyretmesi. Çünkü bambaşka dünyalar var. Klasik müzikte Türkiye'yi şu anda uluslararası arenada çok başarıyla temsil eden isimlerden bir tanesi yarın festival sahnesinde olacak. Alican Süner yaşıtlarından bambaşka bir hayat tarzı belki sürmekle beraber kendisine adıyor. İnanılmaz saatler keman çalışıyor. Onun peşinde bir tutkuyla, idealistlikle olanakları zorlayarak ilerliyor. Ve her gittiği yerde de bir Türk diplomatı gibi bizleri temsil ediyor.
Ne güzel, ne mutlu.
Şimdi onu yaşıtlarının seyretmesi bambaşka bir etki yaratıyor doğal
evet,
olarak.
Evet, elbette.
Bu arada tabii ki genç sanatçılarımız da gençlerini yaptı. Diğer her şeyi de yapıyorlar doğal olarak.
Hı hı.
Ama hayatta böyle bir zenginlik var.
Evet.
Bana o yüzden tanışmamak ilginç geliyor. Tanıştıktan sonra beğenir beğenmez ki müziklerin içinde de benzer şeyler var. Herkes Mahler'den hoşlanmak zorunda değil ya da herkes Rahmaninov sevmek durumunda değil. Bu sizin doğanızla da ilgili bir şey. Biz özellikle Ankara'daki benzer alanlarda çalışan tüm sivil toplum örgütleriyle haberleşiyoruz. Ve bursiyer öğrencilerini özellikle salonlarımızda ağırlamak için düzenlemeler yapıyoruz.
Ne gibi düzenlemeler?
Mesela eğer hiç bu müzik türleriyle tanışmamış gruplarsa vakfımızda önce konuk ederek onları bu müzik türündeki davranış kalıpları, nelerin önemli olduğu, neleri dinleyerek daha rahat edebileceklerini ya da belli oradaki ipuçlarını, ilk tanışıklık için ipuçlarını, ki onu da fazla vermemek lazım. Çünkü bu bir dizinin filmini ya da filmin konusunu okuyarak onu seyrettiğinizdeki beklenti oluşumu ya da hiçbir şey bilmeksizin tamamen kendi hislerinize, duyularınıza açık bırakarak ilk deneyimlemenin farkı gibidir.
Evet.
Bir yerde bir yönlendirme olur. Hı-hı. Ama rahat edebilmeleri için hepsini yapıyoruz ve sonrasında da konser salonunda hep beraber oluyoruz.
Peki bu birlikteliği nasıl sağlıyorsunuz? Siz mi davet ediyorsunuz? Onlar mı size ulaşıyorlar? Biz gelmek istiyoruz
İkisine
diye.
De razıyız. Ama daha çok biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz ve şu çok önemli. Bu bir kişisel deneyimden yola çıkarak birliktelik orada önemli. Hı-hı. Yani çocukları hazırlayıp öylesine salonda bırakmak değil. O kültürü gerçekten çok seven birileriyle, ortamı çok seven birileriyle niye sevdiğini anlatabileceği, birlikte o arada sohbet edebilecekleri, evet, her şeyi orada aktarmak.
Peki sonrasında neler yaşıyorlar ilk gelenler, neyle karşılaşmış oluyorlar?
Ben kendi üniversite deneyimimden bir anı aktarayım. O zamanlar çok ünlü bir okulda da okumuş ve üniversiteye gelmiş bir arkadaşım. Sen gidip duruyorsun bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonu ve konserlerine. Ben çok merak ediyorum. Ben de gelebilir miyim? Hiç gitmedim dedi. Ve o zamanlar eski mimarisinde o orta koridor var. Biz gençler hep koridorlarda otururduk. Sağ olsunlar, herkes de anlayış gösterirdi. Gittiğimizde ilk sorusu orkestra çıktıktan sonra, "Ah, bunların hepsi böyle penguen gibi mi çıkıyor?" dedi. Frak giydikleri evet, için. Şimdi çok hoş bir gözlem. Hı hı. Ve siz de belli rutinleri hatta arada unutabiliyorsunuz size çok olağan geldiği için. Anaokulu çocuklarını ben çok götürdüm önceden hazırlayarak. Islah evinde ders veriyordum. O gruplarla çok hazırlanarak hem modern balelere hem senfonik konserlere gittik. Ve oradaki izlenimler çok güzel. Çocuklara enstrümanları böyle büyük baba, amca, teyze diyerek öğretmiştik. Şefin provadan sonra yanına gidip büyük baba hangisiydi diye sordu çocuklardan biri. Sesini tarif ediyor.
Evet.
Ama şekil olarak özellikle hep hayale bıraktırıyorduk. Evet. Ve şef mest olmuştu. Diğer taraftan ıslah evindeki gruplarla gittiğimizde bensiz bir konsere gideceklerdi. Gerçekten Türkiye'de, Ankara'da izleyebilecekleri en modern dans topluluğu İngiltere'den gelmişti. Ve oraya eserle ilgili fazla bilgi vermeksizin yolladım özellikle, ama salonda girerken daha kapıdan opera binasının tarihini, mimarisini, tuvaletinin yerini gözü kapalı bulabilecek durumdaydı ve sıkıldığı anda nelere bakmaları gerektiğini, seyircilerin kıyafetlerini, nerelerde alkışladıklarını, yüz ifadelerini veya o gökyüzünde gibi duran lambalara, hepsini dona vermiştim ve sonunda da mektup yazıyorlardı bana.
Ay ne güzel, teşekkür mektubu tabii.
Ve de oradaki izlenimleri.
İzlenimleri çok hoş.
Onlar
gerçekten
çok hoş şeyler. Yani hayattaki farklılıklara gözümüzü açmayı becerdiğimiz anda o zaman işte hoşgörü de gelişiyor.
Evet, ne
bu
güzel.
Bu sene özellikle afişlerimizde değerli seyircilerimiz, dinleyicilerimiz görebilirler. Bir kulak var.
Evet,
frekanslar
az önce biz de
ortasında
sosyal kulak medya hesaplarımızdan bakarlarsa orada da göreceklerdir.
Evet. Bir afiş yarışmamız düzenlendi bu festival için ve Amir Asgari'nin imzasını taşıyor birincimiz. Biz de onu kulak ver diye özellikle kullandık. Orada birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Hı-hı. Birliğe ihtiyacımız var ve müzikteki uyum zaten o birlikten çok sesliliğe,
evet,
uzanan çizgidedir. Çok seslilik de esasında özellikle koro ve orkestralarda çok iyi görünür. Kendi sesinizi duyarken ve ifade ederken diğer sesleri aynı şekilde uyumu oluşturmak için sevgi ve saygıyla dinlemek.
Ne güzel. Peki yarışmadan söz edelim isterseniz birazcık. Sonuçlandı mı? Nasıl bir yarışmaydı?
Yarışmamız Türkiye genelinde tüm tasarımcılara açıktı. Özellikle 35 yıldır çok tabii güzel ve afişlere imza atmış değerli tasarımcılarımız oldu. Bu sefer gençlere daha çok söz ve yeni ekole bırakılmak istendi. Bu kapsamda da Türkiye genelinde tüm tasarımcılara ve tasarım okullarına açık bir yarışma düzenlendi. Bunun içerisinden Amir Asker birinci oldu. İki tane daha ödül ve üç mansiyon ödülümüz verildi. Sergilenmeye değer 25 tasarımda şu anda Sevda Canep Ant Müzik Vakfı'nın Tunalı'daki merkezinde Ant Sanat'ta sergileniyor.
Sergileniyor, ne güzel. Peki az önce geçtiğimiz yıllardan bahsederken, hı hı, İngiltere'den gelmişlerdi dediniz. Bu sene kimler var, nerelerden geldiler
festivalde? Bu sene festivalde 12 konserimiz var. Bu seneye kadar hemen her ülkeden konuklarımız oldu tabii ki. Belli senelerde 26 günde 36 konser düzenlediğimiz olmuştu. Baktığınızda Kızıl Ordu Korusu ilk kez Türkiye'ye Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde geldi.
Ne güzel.
Ve o gün, evet, seslendirdikleri İstiklal Marşı halen, hı-hı, hafızalarda. Üstüne halen daha iyi bir yorumda dinlemedim açıkçası. Binler konseri yapıldı Mahler'in. Ardından çok güzel Buz Pateni performansları orkestra film müzik eşlikleriyle yapıldı. Pek çok ilk gerçekleştirildi Ankara'da bu kapsamda. Ve bu senede 35 yıl içerisinde oluşmuş gelenekler korunarak bu festival sürdürülüyor. Açılış kapanış her zaman senfoni orkestrası konserleriyle. Açılış kurucumuz Cenap Ant anısına, kültürel mirasını sürdürüyoruz tabii ki. İyi ki şehirleri için böyle hayaller kurmuşlar. Kendi şehrimizde o sanatçıların hepsini evimizden gidip gelerek inanılmaz az bir masrafla dinleme, izleme olanağımız oldu.
Aslında çok şanslıyız da bu şansı çok iyi değerlendirebilmek, evet, çok önemli tabii ki. Bu arada destekçileriniz de var herhalde, değil mi?
Tabii ki. Destekçilerimiz Ankara genelinde nispeten azalıyor. Baktığınızda kurucu ailenin tabii ki çok büyük bir desteği var. Önceki yıl aramızdan fiziki olarak ayrılan 28 yıllık başkanımız Mehmet Başman tüm bu yükü esasında, hı hı, Ankaralılık adına yüklenmiş götüren kişiydi. Elini birebir de o taşın altına koyarak Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda restore eden tüm projesi, çizimi, kampanyası kendisine ait olan bir kişi. Ve baktığınızda Ankaralı ailelerden birkaç köklü aile var ki bu tür sanatsal etkinliklere, eğitime, gençlere desteği her zaman sürdürüyor. Ancak bütün şehirlerde olduğu gibi Ankaralı firmaların kendi şehirlerindeki etkinliklere sahip çıkmasını bekliyoruz. Ne yazık ki herkes başka şehirlerde etkinlik yapmayı, daha görünür olmayı seçiyor. Ama burada bizler Ankaralılar olarak da her şeyi hak ediyoruz. Dolayısıyla
elbette.
Bu senede biraz da seyircimizin de istemesi gerekiyor. Eğer bir bankanın şubesi varsa Ankara'da ve müşterisi varsa, o zaman Ankara'ya da yatırım yapmasını istemek en doğal hakkımız esasında. Ve baktığımızda biz gene de bütün bu çizgileri koruyarak bir festival programı oluşturuyoruz. Caz, flamenco, klasik müzik, koro ve senfonik orkestra konserleriyle 26 Nisan'a kadar sürecek bir program.
Ki daha önümüzde bir 16 gün, 2 hafta kadar bir, evet, süre var. Ankaralı sanatseverler mutlaka kaçırmayacaklardır bu güzel, evet, festivali de. Peki biletleri nereden, nasıl temin edebilirler? Programı nasıl temin edebilirler?
Program kültür merkezlerinde ve özellikle konser salonlarında broşür olarak da bulunuyor. Bazı kafelerde de bulunuyor. Bununla beraber en rahat ulaşabilecekleri ortam internet. Çünkü konserlerin tarzlarına göre beğeni çok değiştiriyor her şeyi. Orada, hı-hı, videolarını ve CD kayıtlarını dinleme şansları, izleme şansları var. Ankarafestival.com adresinde tüm grupların bu festivalde olacak repertuarlarını da görebilirler. Biletler şu anda internet ortamında, kitapçılarda ve vakıf gişesinde.
Evet, bu arada tabii ki hani az önce bahsetmiştik, ilk kez gitmek isteyenler olacaktır belki. O konuda da çok büyük destekçiyiz, yardımcıyız dediniz. Keyifle. Onlar size nasıl ulaşabilirler şu anda bizi dinleyenler varsa?
Tabii ki onlar da vakfımızın merkezini arayarak ulaşabilirler. Vakfımızın web sitesi adresi de antmusikvakfi.com. Orada her türlü telefonumuzda var. Bizlerle bağlantıya geçip konuştukları anda Biz onların merkezine gidebiliriz, onları vakıfta ağırlayabiliriz ya da salonda buluşabiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz. O salonlarda en kısa zamanda buluşmak dileğiyle diyelim.
Çok teşekkürler.
Ve çok teşekkür edelim. Çok güzel bir festivale ev sahipliği yapıyorsunuz. Ankaralılar aslında bu konuda şanslılar ama sizin de söylediğiniz gibi hem firmaların hem de başkentlilerin sahip çıkması gerekiyor böyle güzel bir festivale. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür
size
ederiz.
Kolaylıklar
İyi
diliyoruz.
Yayınlar. Sağ olun.
Sağ olun, var olun stüdyomuza geldiğiniz için. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Genel Sekreteri Sayın Pınar Alpay Yüksel stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendilerine.
Düşünürken bir çiçekle kalkmış gelmiş film orada koptu zaten. Canım olur kendileri anlayan anladı beni. Lacileri çekmiş gelmiş dibim orada düştü zaten. Vay vay vay kimler gelmiş günlerdir nereler. Özdesi gelmiş birden. Çok bir sözlemişim zaten. Tam içim kararmışken günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu erken erken. Derken derken beni benden aldı resmen, beni benden aldı resmen. İnsan bazen susmak ister, susmak da güzeldir bazen. Bazı bazı heyecan ister, öyle bir gün yaşandı cidden. Vay vay vay kimler gelmiş günlerdir nerelerdeymiş. Özdeyesi gelmiş birden. Çok bir sözlemişim zaten ruhsuz ruhsuz dolaşırken günüme can kattı resmen. Derken akşam oldu erken erken. Derken derken beni benden aldı resmen. Beni benden aldı resmen. Vay vay kimler gelmiş günlerdir nerelerdeymiş. Özdeyesi gelmiş birden. Çok sözlemişim zaten tam içim kararmışken günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu erken erken. Derken derken beni benden aldı resmen. Beni benden aldı resmen. Beni benden aldı resmen.
15.28 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sürüyor ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Buket Barlas Vehter var. Merhabalar Başkent'e hoş geldiniz.
Merhabalar hoş bulduk.
Evet sevgili Buket Parlas Fehter, bu yılki Münih Türk Filmleri Günleri 13 Nisan Cuma akşamı başlıyor. Hangi filmle başlıyor? Önümüzdeki günlerde sinema severler neler izleyecekler acaba?
Bu yıl 29. kez düzenlenen Münih Türk Film Günleri, sinema severleri Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar muhteşem bir sinema yolculuğuna davet ediyor. 10 gün boyunca 11 uzun metrajlı film, 6 belgesel, ayrıca kısa filmlerden oluşan bir programla seyircilere adeta bir sinema şöleni sunuluyor. Bu arada filmlerin yapımcıları, yönetmenleri ve oyuncuları da Münih'e gelerek sinema severlerle birlikte olacaklar. Türk Film Günleri'nin açılışı bu Cuma günü saat 19'da Gazpark Kültür Merkezi'nde yer alan 550 kişilik Karl Orff salonunda yapılacak. Açılış yönetmenliğini Bilim Esmer'in yaptığı 2017 yılı yapımı İşe Yarar Bir Şey isimli film ile gerçekleştirilecek. Filmin senaryosu Bilim Esmer ve pek çok kitabı bulunan Barış Bıçaklı'ya ait. Uluslararası İstanbul ve Adana Film Festivallerinde de ödül alan yapım şiirsel bir anlatıma sahip. Açılış akşamına filmin yapımcısı Dilde Mahalli de katılıyor. Filmin ikinci gösterimi ise 16 Nisan Pazartesi günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Film günlerinin dikkat çeken diğer bir yapımı ise Reyha Erdem'in 2016 yılında yaptığı Koca Dünya isimli filmi. Koca Dünya 73. Venedik Film Festivali Yeni Ufuklar bölümünde jüri özel ödülü almıştı. Ayrıca katıldığı diğer festivallerde de pek çok ödüle layık görüldü. Uluslararası Adana ve Ankara Film Festivalleri tarafından verilen ödüller bunlardan bazıları. Koca Dünya geçtiğimiz Haziran ayında burada 35. Uluslararası Münih Film Festivali kapsamında gösterilmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Film 15 Nisan Pazar akşamı saat 20.30'da, ayrıca 19 Nisan Perşembe günü saat 18.30'da izlenebilir. 22 Nisan Pazar günü saat 14'te gösterilecek olan kısa filmler ise konunun uzmanı Fırat Sayıcı'nın sunumu ile gerçekleştirilecek. Bu bölümde 5 filme yer veriliyor. Hemen kısaca Durmuş Bayram'ın 2017 yılı yapımı Muhammed isimli kısa filmine değinmek istiyorum. Ailesinin kısıtlı imkanlarına rağmen Ankara'da yaşadığı evin hem içini hem dışını rengarenk boyayarak insanları kendisine hayran bırakan ressam Muhammed Yalçın'ın yaşamını konu alan bir film bu. Geçen yıl Ankara Film Festivali'nde de gösterilmişti. İçindeki rengarenk dünyayı yaptığı resimlere aktaran Muhammed'in hikayesi engelleri aşmak adına umut vaat eden bir yapım. Film günleri kapsamında tüm filmler Gazpark Kültür Merkezi'nde Türkçe gösteriliyor. Filmlerin pek çoğu Almanca altyazılı, bir kısmı ise İngilizce altyazılı gösterilecek. Münih Türk Sinema Derneği tarafından düzenlenen ve ayrıca Münih Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi tarafından da desteklenen Türk Film Günleri 22 Nisan Pazar günü sona erecek.
Dolayısıyla pek çok ödüllü film ve birbirinden ilginç belgeselleri de izleme imkanına sahip olacak Münihliler. Evet, sevgili Buket Parlas Fehter, 15. Uluslararası İstanbul Bienali'ne katılan sanatçıların eserlerini yine Münih'te görmek mümkün. Bir sergiyle yer alacak herhalde. Birazcık da bu konuda dinleyicilerimizi bilgilendirelim mi lütfen?
Evet, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından her iki yılda bir düzenlenen İstanbul Bienali, 16 Eylül 12 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılmıştı. İstanbul'daki etkinliklerde 32 ülkeden 56 sanatçının birbirinden ilginç eserlerine yer verilmişti. Münih'teki sergide ise sadece 12 sanatçının eserleri yer alıyor. Bu yıl İyi Bir Komşu başlığıyla düzenlenen 15. İstanbul Bienali ile Münih'teki ünlü Pinakothek der Moderne isimli modern sanatlar müzesi arasındaki ortak bir çalışma ile Bienal buradaki sergiye tekrar uyarlanmış diyebiliriz. Zaten sergiyi düzenleyenler de o yüzden Münih'teki sergi başlığını iyi bir komşu yolda şeklinde değiştirmişler. Sanatçıların ev, mahalle, komşuluk ve göç gibi konulara nasıl baktıkları, bu hassas kavramlara günümüzde ne şekilde yaklaşıldığı çok ilginç bir şekilde ele alınıyor. Serginin aynı zamanda bir takım soruları da gündeme getirmesi amaçlanıyor. Örneğin iyi bir komşu sizin gibi yaşayan birisi midir? Veya sizinle aynı şarkıları mı dinler? İyi bir komşu, komşu bir ülkeden mi gelir? İyi bir komşu sizinle aynı gazeteyi mi okur? Hatta şu da sorulanıyor. İyi bir komşu sizi rahat bırakan birisi midir? Gerçekten de kendinize bu soruları soruyorsunuz ve kendi komşularınızın bu tip sorulara verecekleri cevapları da merak ediyorsunuz. Pinakothek'te Moderne Müzesi'ndeki sergi 14 Aralık tarihinde başladı. İlgi çok yoğun. 29 Nisan tarihinde ise sona erecek. Bu önemli müzede İstanbul Bienali'nde yer almış eserlere bu kadar uzun bir süre yer verilmesi gerçekten büyük bir başarı. Ve aynı zamanda çok sevindirici tabii ki. Bizler İstanbul'a kadar gidemesek de Bienal bir şekilde bizim ayağımıza kadar geldi demek mümkün. Bu da bizler için çok büyük bir şans tabii ki.
Evet, o şansı da çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor sevgili Münihlilerin. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Buket Parlas Vehter. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kolay gelsin.
Ben teşekkür ederim, hoşça kalın, iyi yayınlar.
Divane yem divane günler günleklerim günler günleklerim günler günleklerim bakarım kapılara yollarını gözlerim yollarını gözlerim yollarını gözlerim bakarım yollarını gözlerim yollarını gözlerim gelmesem de beklerim olmaz senden bana yar olmaz senden bana yar olmaz. Ancak şimdi anladım, senden bana yar olmaz. Senden bana yar olmaz, senden bana yar olmaz.
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, 15.39 oldu Türkiye'de saatlerimiz ve dünden kalanlar köşemizde her zaman olduğu gibi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz ve merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugün Mareşal Fevzi Çakmak'tan söz edeceğiz çünkü evet. Aramızdan ayrılışının 68. yıl dönümü, ilk Genelkurmay Başkanı olarak evet. kendisini evet. Bir kez daha anarak evet. bahsedelim istedik. Neler söyleyeceksiniz? Çünkü Birinci Dünya Savaşı, evet. Çanakkale Savaşı, evet. Bu savaşlarda pek çok önemli katkıları var.
Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda daha çok ve arkasından İstiklal Harbi'ndeki katkılarını biliyoruz ama tabii İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasından itibaren, yani daha doğrusu Balkanlar'da süreçlerde hep bulunmuş bir gerçekten önemli komutanlarımızdan bir tanesi. Kendisi 12 Ocak 1876 İstanbul'da doğuyor. İstanbul doğumlu. Mahalle mektebine gidiyor. Askeri Rüştiye'ye gidiyor arkasından. Kuleli askeri idadesini bitiriyor. Arkasından Harbiye Mektebi'ne. Bir taraftan da bu eğitimlerini devam ettirirken askerlik eğitimlerini dedesi tarafından da tasavvuf, Arapça, fıkıh, Farsça gibi dersler alıyor. Yani iki taraflı bir eğitim diyebiliriz o anlamda. Daha sonrasında kendi eğitimi sırasında da İngilizce, Fransızca, Almanca gibi lisanlar öğreniyor. Birkaç Balkan dilini biliyor. Yani 8 lisan neredeyse biliyor diyebiliriz. 5 lisanı iyi biliyor, diğerlerini de konuşuyor diyebiliriz. Yani sadece askerlik yönü çok güçlü, mizaç açısından çok gerçekten sağlam mizaçlı bir insan olmasının yanında genel kültür itibariyle de gerçekten kültürlü bir insan. Yani askerliğini hep biliyoruz ama kültürel açıdan da çok evet. zengin kaynakları olan bir anlamda bir karakter. Dedesi tarafından kendisine Fevzi Mahlası veriliyor. Aslında Mustafa isminde ama kendisine Fevzi Mahlası veriliyor. Ve Çakmak oğulları olduğu için soyadları da Çakmak o anlamda. Sonra soyadı kanundan sonra. 1898'de Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katılıyor ve orduya katılmasından sonra ilk görevi Kosova'da ve bundan sonrasında da ordunun çeşitli kademelerinde hep böyle işte çeşitli birliklerin veya karargahların komutanlığı görevlerinde bulunuyor, görevlerde bulunuyor, önemli görevlerde bulunuyor. Hep böyle en kritik dönemlerde diyebileceğimiz dönemlerde. Mesela Balkanların en sıkıntılı dönemlerinde neredeyse 14 yıl Rumeli'de kalıyor. Ve hani daha sonrasında yazdığı eserlerde de gördüğümüz üzere savaşlardaki başarısızlıklarımızı iyi tahlil ederek dersler vermiştir mesela harp akademilerinde ve bu dersler gerçekten de orduyu çok iyi analiz ettiğini göstermektedir.
Çünkü yaşadıklarını çok cephede savaştı.
Evet, yaşadıklarını çok iyi analiz ettiğini göstermektedir ve en fazla da bu noktalardan şu konunun altını çizer. Ordunun politikaya karışması, askerin politikaya karışması noktasını çok ısrarlı bir şekilde altını çizmiştir ve kendi hayatında da milletvekilliğiyle askerlik arasında tercih yapılması gerektiğinde 1924'te kendisi askerliği tercih etmiştir.
Aslında önemli bir siyasi aktör o anlamda baktığımızda.
Evet. Yani bir rol model olarak da o anlamda görüyoruz kendisini. Balkan Savaşları'nda Vardar Ordusu Kumandanlığı Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne getiriliyor. Savaştan sonra Ankara'ya Miralay rütbesiyle geliyor 5. Ordu Komutanlığı'na. 1915'te Mirliva rütbesine terfi ederek kol örgüsüyle birlikte Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale'de de Kerevizdere ve Kanlıdere mevkilerinde çok önemli savaşların kazanılmasında, gerçekten başarıların kazanılmasında, yani oradaki bütün komutanlarla birlikte Fevzi Paşa'nın da çok ciddi katkıları var gerçekten de. Ve dediğim gibi biraz önce orada Anafartalar Komutanlığı'nda Mustafa Kemal'in rahatsızlanması üzerine Anafartalar Komutanlığı'nın vekilliğine getiriliyor ve aynı şekilde oradaki o mücadeleyi devam ettiriyor. Evet. Haklı mücadeleyi devam ettiriyor. Tabii bunların
Atatürk'e
hepsi çok
bu
ciddi.
Bu anlamda desteği de çok büyüktü.
Evet, evet.
Bir de Cumhurbaşkanı, ikinci Cumhurbaşkanı İnönü'ye desteği de.
Evet. İçinde tabii çok katkısı var. Yani bu Çanakkale Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nın farklı cephelerinde, sadece Çanakkale'de değil ama Çanakkale'de savaş bitene kadar devam ediyor kalmaya. Arkasından savaş bittikten sonra, yani Çanakkale'deki süreç bittikten sonra, başarılarından dolayı zaten çeşitli nişanlar, madalyalar veriliyor. İkinci Kafkas Ordusu komutanlığına getiriliyor, kumandanlığına 1916'da. Ardından ikinci ordu komutanlığına Diyarbakır'da tayin ediliyor. Ve burada 1917'de Rus saldırılarını, Basra'ya ve İskenderun limanlarına inmek isteyen Rusların saldırılarını engelleyerek bu önemli amaçlarını gerçekleştirmelerini mani oluyor bu anlamda. Ve gerçekten eğer askerimizin o Kafkas cephesindeki durumunu düşünürsek, hakikaten çok önemli başarılar aslında onlar. Bu sıkıntılı dönemlerde başarılar elde etmek, askerin motivasyonunu güçlendirmek adına çok önemli ve hep ümitsizliğe kapılmaksızın böyle bu tür kendi deneyimlerinden de, kendi başarılarından da yola çıkarak sürekli askere moral veren bir komutan. O anlamda çok, dediğim gibi biraz önce, ileri görüşlü, bilgili, cesur, en ön saflarında mesela yer alarak, kendisi de savaşın bizzat içinde yer alarak, sadece kumanda etmek değil, aynı zamanda kendisi de ön saflarda savaşarak askerine hep moral, motivasyon kaynağı olmuş bir komutan. Daha sonrasında Kanal Cephesi'nden saldıran İngilizleri durdurmak için özellikle Halep'teki 7. Ordu Komutanlığı'na getiriliyor. Burada da o konuda bir başarı sağlıyor. Filistin ve Şeria'daki başarılarından dolayı general rütbesine yükseltiliyor. Ve arkasından Tevfik Paşa kabinesinde Cevat Çobanlı Paşa'nın, yine Çanakkale'den arkadaşı, Cevat Çobanlı'nın ısrarları üzerine kabul ediyor Genelkurmay Başkanlığı'nı. Bu makamla da bulunduğu süre içerisinde, işte yani esas belki en önemli katkılarından bir tanesi bu. İstanbul hükümetinin içerisinde Genelkurmay Başkanlığı yapmakla birlikte milli mücadeleye çok ciddi destek veriyor. Mesela bizim silahlarımıza, askerlerimize el konulması gibi bir şey söz konusu olduğunda, işte Mondros Mütarekesi'nin şartları gereğince, evet, pek çok silahın kaçırılmasına ve Anadolu'ya gönderilmesine öncülük ediyor. Yine pek çok askerimizin, pek çok komutanımızın Anadolu'ya geçişine yardımcı oluyor. Hatta Mustafa Kemal'in Samsun'a işte görevli olarak, 9. Kolordu Müfettişliği şeklinde görevli olarak gitmesi konusunda da kendisinin ön ayak olmuşluğu var ve Cevat Çobanlı, Cevat Paşa kendisi ve Mustafa Kemal Paşa'nın beraber üçlü olarak bu mücadelenin Anadolu'dan, özellikle doğudan batıya doğru gelecek bir halk hareketiyle başarılabileceğine dair birbirlerine verdikleri bir söz var. Yani beraberce bunun halledilebileceğine dair. Her ne kadar hani İngilizleri hoş tutuyormuş gibi görünse bile, alttan alta aslında halkı destekleyecek ve milli mücadeleyi destekleyecek pek çok çalışmaya katkıda bulunuyor bu anlamda. Ve silahların, cephanelerin düşman eline geçmesini engelliyor mesela. Bu da çok önemli tabii, evet, ki o dönem için. Tabii bütün bunlara rağmen Yunanlar İzmir'e işgal ediyorlar, çıkış yapıyorlar 15 Mayıs'ta. O zaman diyor ki eğer çıkış yaparlarsa hemen ateş edilecek. Mesela 14 Mayıs'ta daha erkenden böyle bir çıkarma yapmak istediklerinde ateş emri veriyor. O da gizlice, yani telgrafı boş buluyor. Gizlice İngiliz kumandanın telgrafıyla İzmir'e bu şekilde bir haber, ateş emri veriyor. Bu mesela İngilizleri tedirgin ediyor bu durum. Böyle bir ateş emrinin verilmesi ve baskı kuruyorlar hükümete azledilmesiyle ilgili. Dolayısıyla Bu süreçte daha sonra nasihat heyetine atanıyor. Nasihat heyetiyle beraber Sivas'a gidiyor. Sivas'ta kongre sürecinde katkıları var. Daha sonra Sivas'tan döndükten sonra da askeri şura üyeliğine seçiliyor ve Harbiye Nazırlığı'na getiriliyor 1920'de. Özellikle gene bu süreçte de her ne kadar barış çalışmalarıymış gibi görünse de büyük devletlerin aslında Türkiye'yi, Anadolu'yu parçalamak istediklerini bildiği için Mustafa Kemal'e çok ciddi destek veriyor milli mücadele sürecinde ve Anadolu'daki harekatın, bu milli mücadelenin güçlenmesi için tüm gücüyle çalışıyor. Yani yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyor destek anlamda ve en sonunda artık bakıyorlar ki gizli gizli milli mücadele için çalışıyor. En sonunda geliyorlar, makamından, yani neredeyse kollarından sürüyerek alıp atıyorlar. Yani orada bulunarak aslında gizli bir görev yapmış gibi olduğu halde, evet, maalesef bunu...
Belki bu görevleri yapmayı hep sürdürecekti ama yaş haddinden emekli
tabii daha sonrasında ediliyor, evet, daha sonraki, evet, yıllarda. Daha sonraki yıllarda yaş haddinden emekli ediliyor. 1944'e kadar Genelkurmay Başkanı, evet, olarak görev yapıyor. Hatta emekli edilmesine de, yaş haddinden emekli edilmesine de hafif bir kırgınlık duyuyor, evet, CHP'ye. Evet. Demokrat Parti'yi destekliyor sonrasında. Oradan bağımsız milletvekili seçiliyor 46'da. Sonrasında onlarla da bir aralarında sıkıntı oluyor. Millet Partisini destekliyor. Ama siyasetçi rolü veya siyasetçi kimliği çok daha sönüktür. Asker, hı hı, kimliği daha, evet, öne çıkmıştır. Ve hep kendisinin de bu konuyla ilgili sözleri vardır. Özellikle bir bölüm var, onu okumak isterim.
Lütfen, buyurun.
Özellikle işte Mustafa Kemal'in yerine kendisini geçirmek teklifinde bulunuyorlar. Ona karşı söylediği bir paragraf, bu paragraf. Bana öyle böyle bir mevkiye layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Fakat bu teklifinizi kabul edemeyeceğim. Bu dediğiniz şey hiçbir zaman olamaz. Sizin de bu yoldan çalışmaktan vazgeçmenizi tavsiye ederim. Hepimiz bulunduğumuz mevkilere rıza gösterecek ve el birliğiyle memleketin yükselmesi için çalışacağız. Yapılacak o kadar çok iş var ki hepimize bol bol yeter. Eğer bu yolu bırakarak bir takım siyasi entrikalara kapılacak olursak bu memleketi batırırız. Hı hı. Buna hakkımız yoktur. Hele ordunun politikaya karışmasına hiçbir şekilde razı olamam. Ben bugün ordunun en sorumlu bir yerinde bulunuyorum. Teklifinizi kabul edecek olursam yarın benim yerime geçecek olan bir paşa da ordunun kendisine bağlı olduğuna güvenerek beni devirir ve benim yerime geçer. Onu da çok geçmeden bir üçüncü paşa taklit eder. Memleket asıl o zaman askeri diktatörlüğe doğru kayar ve memleketin bizden beklediği hizmetlerin hiçbirisi yapılamaz.
Evet, yani, bundan dolayı da İnönü'yü destekliyor.
Evet, yani ordu siyaset ayrımını çok, hı-hı, net yapıyor. Çünkü Balkanlardaki savaşın kaybedilmesinin tamamen çok iyi birliklerin siyasete karışmasından ve orada ikilikler yaşayarak kendi aralarında irtibat kopukluğundan, kendi aralarındaki çatışmalardan kaybettiğimizi söylüyor. Bunu çok iyi gözlemlemiş birisi olarak çeşitli savaşlarda ordunun kendi içerisinde siyasete karıştığı zaman bu ideolojilerin birbirine düşmanlık getirerek birliği bozduğundan çok şikayetçi olduğu için bunun yeniden yaşanması noktasında hani birliğin bozulmaması, evet, gerektiğini ve el birliğiyle memleketin idealleri için çalışmak gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla bence bu en belki de o anlamda öne çıkacak taraflarından bir tanesi kendisini. Mustafa Kemal'in de onunla ilgili birkaç belki sözünden bahsederek zaman daralmadan söylemek isterim.
Evet.
Diyor ki Mustafa Kemal'de Fevzi Paşa için özellikle Sakarya Mevdan Muharebesi'nden sonra, çünkü 2. İnönü'nün Sakarya'nın büyük taarruzun kazanılmasında, hı hı, çok önemli görevleri var. Orgeneral oluyor 2. İnönü'den sonra. Büyük taarruzdan sonra da 31 Ağustos 1922'de Maraşal ünvanı veriliyor. Şimdi Maraşal Fevzi Çakmak diye anıyorsak işte o, evet, günlere dayanıyor bu. Orada diyor ki bu parlak muzafferiyetin amili olan zevatı huzuru alinizde bu kürsüden büyük hürmet ve takdirat ile yad etmeyi bir vecideyi vicdaniye addederim. Yani bir vicdan vecibesi addederim diyor, hı hı, vicdanı açısından. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisimiz Fevzi Paşa Hazretlerinin bu meydan muharebesinde ifa ettiği hizmet pek büyük sitayişlerle yad edilmeye sezadır. Yani çok övülmeye layıktır. Pek muhterem, faziletli ve kıymetli olan bu zat-ı âli muharebe meydanlarının hemen her noktasında gece ve gündüz hazır bulunmuş, gerçekten de öyle ve isabetli ve kıymetli tedbirleriyle icap edenlere bildirmiş ve daima ferahlık verecek ve kuvve-i maneviye yükseltecek öğütler vermiştir. Çünkü savaş deneyimleri çok fazla olduğu için ümitsizliğe kapılmıyor. Diyor ki zaten daha sonra yazdığı eserlerden yola çıkarak alınacak derslerden bir tanesi şu mesela. Diyor ki biz o anlamda birliğimizi koruduğumuz sürece, çünkü meşrutiyet döneminde böyle bir birlik şeyi yoktu. Aynı ideale sarılmıyorduk. Fakat İstiklal Harbi'nde biz böyle bir ideale inandık. Yapabileceğimizi gördük. Ve özellikle de ikinci İnönü gibi kazandığımız zaferler bize neleri başarabileceğimizi gösterdi. Demek ki birlik olduğumuz zaman başaramayacağımız hiçbir şey yok. Biz birlik olmaya bakmalıyız. Hep bu dersi vermeye çalışmış kendisi. Evet. Onun bu fevkalade hizmetleri şayan takdir ve tahsindir diyor. Yani Mustafa Kemal'in de özellikle bu kendisine teklif edilen başkanlığı kabul etmemesinden sonra aralarında olan ilişki, iletişim çok daha farklı olmuştur. Hep güvenmiştir ve bu anlamda askeri kimliğiyle hep güvenerek ona çok önemli görevler vermiştir. O da bu görevleri hakkıyla yerine getirmiştir.
O zaman tarihimize bakarak o birlik ve beraberliği
kendi tavsiyeleri gerçekten öyle
sağlamaya çalışabiliriz.
Kendisini tekrar minnetle, rahmetle anıyoruz.
Saygıyla anıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Karabağ. Haftaya yine birlikte olacağız. Dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz ve haftaya görüşmek üzere diyoruz sevgili Gülün Karabağ. Siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine de yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yamama
24. Ulan bu ne? Sıya dayanıklı cam. Bu da çok büyük.